Ayrım 33.
Sayfa 313. Zülkadir'in kara gür saçlarının, koca yapısının sertliği içinde çocuksu gözleri gökyüzüne dönük kalmıştı. Haydar toprağın emdiği kanın akışı tükenene değin bekleyip sesini nedense birden kesmişti. Ilıklığı yitmeyen ama kanı yiten vücudu arasız kucaklamaktansa caymamıştı. Cenazeye gelen yaşlı annesi başındaki kara örtüden taşan ak örtünün çevrelediği kuru ince yüzüyle, büyük sert elleriyle beklenmedik bir anda kapanı vermişti tabutuna oğlunun. Zülkadir yiğidim, anan öyle diye bağırmıştı. Hani kanlını bulacaklardı, söz dedilerdi ya, hani Zülkadir'im, kanım, ömrüm. İstanbul'a siftah gelişimi böyle mi istediydin? Ölüm mü yolunu şaştı, ecel mi bilmezlendi? Neyin siftahını yaptırdın ha oğul, cahal anana? Zülo baban dürüldü karardı bilesin. Köyünden haberi alıp gelen kadın baştan oğlunun ölmüşlüğüne inanmamıştı. Ölmez demişti. Kocamandır, yiğittir benim oğlum. Helaldir her bir yediği, giydiği, bildiği, okuyup sayılıp görülen biri olsun dedik. Oğlunu göstermişlerdi. Kadının yaşlanması giderek artıyordu sanki. Haydar yoldaşlık ediyordu Zülkadir'in annesine. Öyle bakıp susakalmıştı oğlunun ölüsüne kadın. Gözleri kupkuruydu. Sonra kimi görse aynı sözleri söyler olmuştu. Kanlısını bulun diyordu. Kanlısını bulun oğlumun. İstanbul acamısıyız. Biz nasıl bulak? Ona bulacağız söz veriyoruz dediler arkadaşları. Cenazenin kaldırılacağı gün ana oğlun uzun tabutunu kucaklamaya öylesine gayretleniyordu ki ölüyü ilk gösterdikleri anda bile kadının davranışları bu kadar dağınık şaşılası değildi. Arkadaşları anayı oğuldan nasıl çözüp alacaklarını bilemez olmuşlardı. Sonra Şerife yürümüştü. Kadın kendini saranın küçük bir kız mı yoksa bir yetişkin mi olduğunu ilkten bilememiş, sonra genç kızın aklarına kan yürümüş gözlerine, çatlayıp kabuklaşmış dudaklarına bakmıştı. Sen miydin gönül verdiği Zülkadir'in demişti. Mektubuna adını koyup yollamıştı bize. Şehirli deyip kulak ardı etmeyesin ana diye yazmıştı. Devrisi gün telgrafta getirdiler köye. Korktum ki nasıl, hırp diye karaya belendim. Tutmadım kağıdı. Biz gibi ımı tımı bellisizlere telgraf mı gelirmiş? Kara haberdir bilesin dedim herife. Dağ kesimli Zülo'yu vakit ermeden toprak edeceğiz belli. Senin de bağrın çıralanır bilirim. Sevdiği sensin hey yavru. Ne edeceksin iki kadın kara yazımızda? Bu yiğidi toprağa Ercen'e katmak varmış ikimizde. Şerife ağlamıyordu. Yaşlı kadına sığınmayla sarılma arası bir yakınlıkla dayanmıştı. Bu ayrı görünüşlü iki kadının, gençle yaşlısının karmaşması, tabutun durduğu caminin avlusunu dolduranların üstlerine sarsan bir acı olarak iniyordu. Fatma Şerife Aysu, Kadri Selami Aysu kızı, Behiye'den doğma, 1948 doğumlu İstanbul Anadolu Hisarı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, babası demiryolu müfettişliğinden emekli, dedesinin Anadolu Hisarı sırtlarındaki evinde mahalleye terzilik yapan annesi, babası ve dedesiyle birlikte oturur, eski evkaf memurlarından olan dedesi Kadri Vasıf Bey Mevlevi'dir. 3 yıl önce dedesinin sol yanını inme alınca yarı sakat olmuş, bir yanının ve tek ayağının güvenilmezliğine baston desteğiyle karşı çıkıp sonunda yürümeyi başarmıştı. Ora balıkçılarından Recep'in ona katılmasıyla kıyı kahvesine gidip akşam ezanına değin oturarak torunu Şerife'yi beklemiştir ihtiyar emekli. Yalnız geçen günlerinin tek sevecenliğidir artık Şerife. Ev halkınca aman hep uyuyakalıyorsunuz şurada burada bari yatağınıza yatsanız beyba tuzlu yemeyin demedi mi doktor beyba bu anlattığınızı kaçıncı defa anlatıyorsunuz gene beyba konuşmalarıyla çevrelenen bıkkınlık dolu günler şimdi o küçücük becerikli kızda anlamlanıyordu. Bir gün Şerife tıp fakültesine girdiğini taşkın bir sevinçle evi birbirine katarak bildirince Kadri Vasıf Bey gözyaşlarını tutamayarak ağlamıştı. Ön yüzü azman bir asmayla örtülmüş evin kuytuluğuna sığınmış gibi duran ihtiyarı Şerife belki de ilk kez o gün ayırıp seçmişti. Neyiniz var dedeciğim demişti. Oysa daha önceleri ötekiler gibi o da beyba derdi. Neyiniz var lütfen ağlamayın ben o kadar seviniyorum ki. Annesi kızının sarılmalarıyla kaymış yakasını düzeltirken yan gözle Kadri Vasıf Bey'e bakıp mutfağa yönelmişti. Annesinin demelerine göre ihtiyar donuna çiş kaçırıyor, Çamaşırları azıyordu gittikçe. Kadın koyu koyu yakınıyordu. Nedir elinden çektiğim, evi ise evi. Benim de dikişten canım çıkıyor. Rahatça kiraya çıkarız. Ama ortaya attılar ihtiyarı der konu komşu. İnsan etraftan utanıyor. Şerife dedesinin dizinin dibine oturmuş, başarının verdiği coşku yatışmış, o da nedenini bilmeden ihtiyarın ağlamasına katılmıştı. İnsanların gürültüsüzce mutsuz olduğu bu evde tel dolaba konan yemeklerin bile ellenir kaygısıyla, göz tartısıyla denetlendiği cimrilik dolu bu aile ilişkilerini, büyüdüğünü belki de ilk kez o gün seçmişti. Dede torun bir süre ağlamışlar, Şerife dedesine olan yakınlaşmasından ötürü belirsiz bir sidik kokusunu bastıran gül yağı kokulu ihtiyar havayı bile sevmeyi o gün başarmıştı. Şerife'nin annesinin özendirmesi olan doktor olma tutkusunun asıl amacı olan çok para kazanma yolundan sapması da belki o gündü. Pek sevindim yavrum, pek ilim ve fey sahibi olacaksın gözüm. Ben de kendi sulbümden birinin bu eşsiz vatana hayırlı hizmet edeceğini düşünüp gözüm arkada gitmeyeceğim. Siz hayırlı işler yapmadınız mı dedeciğim? Bizim hayrımız cürmümüzü kaldırmadı. Meşrutiyetten bu yana İstanbul'da dönenip kaldı her sözümüz, her yaptığımız. İttihat ve terakkici arkadaşlarımın çoğu Sencile'nin el ayak düşkünü oldular gözüm. Halife Abdülmecit'in son selamlık töreninde koca imparatorluğun çöküşünü burun direğim sızlayarak gördüm. Dedesinin o günden sonra anlattıklarını evde can kulağı ile dinleyen biri vardı artık. Bu da Şerife'ydi. İhtiyarın yıllanmış yalnızlığı bitmişti. Genç kızın sözlerini de tutkulu bir hayranlıkla duyma çabası içindeydi ihtiyar. Şerife'nin okuması, annesi ve babasınca sınıfta dönmeyip yıl kaybetmemesiyle koşullandırılmıştı. Aynı sınıfta 2 yıl okuyamazdı. Bu da cimrilik dolu baskılarla somurtan, soluk kişiliklerden nefret eder kılmıştı Şerife'yi. En pis sınıf bunlar diyordu Şerife. Yaşadıklarına 1000 tanık ister. Sinmiş bir sömürgen otu gibi hayata yapışmış tıkınıyorlar. Tıkındıkları da bayılınacak bir şey olsa bari. Onu bile yıkma güçleri yok. Öf, onların bilimsel açıklamasını bile yapmak istemiyorum. Dedesi ölürken bir kudüm ve ney üfleyen olaydı demişti. Tarihi Cevdet okumaya emekli olunca başlayan bu ihtiyarın ölüp gidişi Şerife'yi evdekilerle daha az konuşur yapmıştı. Annesinin kızının seçkin bir evlilik yapabilmesi için giriştiği çabalar içinde Şerife söz konusu kendi değilmişçe alaylı bir hüzünle izlerdi onu. Kadının kendi evliliğinde gerçekleştiremediği görkemi, Şerife'nin geleceğinde bulma isteği, babasını hiç beğenmeyişi yıllarla bir alışkanlık olmuştu aralarında. Aslında silik bir kişiliği olan babasının emekliliği de gelince kahveye geliş gidişleri sıklaşmış, sonunda babasının işe gider gibi evden sabah çıkıp akşam dönmesiyle sonuçlanmıştı. Dedesinin ölümünden sonra da Şerife sanki birden girdiği yabancı bir evin eşiğinde kala kalmış, beklenmedik insanlar, olaylar, görüntüler çavlanına kapılmıştı. Arasız genişleyen öğrenme tutkusunu doymak bilmezce sürdürüyordu. Bülbüllerin boğazda en duyulur olduğu sıcak yaz gecelerinde arada onları dinleyip dedesini, ya gözüm biz yanıldık diyen o ihtiyarı gülümseyişlerle anarak yeniden okumaya dönerdi. Öğrenme isteği bir çılgınlık olmuştu onda. Dedesiyle başlayan geç tanışmasıyla hız kazanıp patlayan duygu sellerini kaynaklandıracak yer arıyordu. Sonraları kendisinin bile şaştığı bir sevgi ve beğeniyle bağlanacağı Zülkadir'i tanıyınca bir çeşit öç duygusuyla, annesinden alınacak öçtü bu, dedesinin belki de babasının öcüydü, onu annesiyle tanışmaya götürmüştü. Hava durgundu. Kumrular yine çatıların oluk üstlerine toplanmışlardı. Ahşap evin ön yüzündeki asma, yaz sıcaklarının sararttığı yeşiliyle silme kaplanmıştı. Yokuşun düzlükle kesiştiği çizgide, soluk soluğa dinlendiklerinde baharın kokusu denebilecek şeyi apaçık birlikte duymuşlardı. Oysa yaz ortasıydı. Eski ahşap evler, bahçeler, ağaçlar dizisinin bittiği açıklıkta tepeden bakınca erimiş, uçuk, ak bir deniz parçasıydı boğaz. Omzuna uzanıp oradan saçlarına erişen Zülkadir'in parmak uçlarını öpüvermişti Şerife. Evlenirse demişti Zülkadir, yapacaklarımız bitsin. Evlilik dedimse ne demek istiyorum biliyorsun. Bizim Nedim gibi burjuva işidir, girişilmez diye karşı koymayı gereksiz buluyorum. Çünkü bilir misin Şerife, bu aşırı direnmede de evliliği olduğundan güçlü sayma var. Dur yahu, kıvıramadım. Baba, ben bu konuşmaları nasıl becereceğim? Ben anlıyorum. Biz yaşamımızı gereken dürüstlükle, açıklıkla yürütecek kişileriz. Birbirimizi eksilterek değil, destekleyip gönüllendirerek yaşayacağız. Nedim'in demeleri başka demeler, yapılan evlilikler yapan insanların özelliğiyle değer taşıyor demek ister o. Yaşayasız sen, e mi? Hah, bunu demek istiyordum. Odaya girdiklerinde annesi ikisinin de yüzüne bakmaktan kaçınarak yerli yersiz kalkıp oturmuştu. Dışarıdan kumruların guruldayarak dem çekişleri duyuluyordu. Duvardaki Napolyon'un Rusya seferine gidişini gösteren resmi yeniden görmüştü Şerife. Çocukluğunda gözünü alamayarak baktığı, çok da garip bulduğu bu resmin açıklamasını evde kimse yapmamıştı ona. Sonunda annesi bir gün omuzlarını silkip, ''Dedenin canım'' demişti, vaktiyle almış. Dedesinin fotoğrafı ise gümüş çerçeveye konarak hemen o resmin yanına asılmıştı. Ölüleri sevmek daha kolay geliyordu insanların çoğuna. Bu yaşama tembelleri için canlılık ürkütücüydü. Dedeciği ne demişti ölümünden bir ay önce? ''Yüzüm çok mu kırıştı Şerife? Yavrum, nursuz pirsiz bir ihtiyar mı oldum gözüm? Aynada kendimi pek seçemiyorum artık.'' ''Yok dedeciğim, hem karışsa ne olacak? Derdimi ayan edemedim belli gözüm. Ölümü yıkarlarken ne de nuhusetsizmiş demesinler. Ah canım dedeciğim, siz karıncayı incitmemişsinizdir. Nur pir dediğiniz de anca sizde olur.'' ''İncitmek elzemmiş Şerife yavrum. Bu dünyada gözüm efendim, dünyalı gibi ömür sürmek elzemmiş. Ahiret ilahi bir ney sesidir. Onunla güzellenip hayatı unutmamayı ayağımız çukurdayken öğrendik.'' Şerife camlara bakmıştı. Geldiklerinden beri yolunda gitmeyen bir şeyler örülüyordu aralarında. Konuşma sahicileşmiyor, annesinin bir vakitler güzel olan gözleri tedirgin, ivecen değişik noktalarda geziyordu. Çayları gümüş zarflı fincanlarda içmişlerdi. Bu zarflar konuk günlerinde ayrılmış gösterinin parçalarındandı. ''Sizin buralar has güzel.'' demişti Zülkadir. ''Kişinin ciğeri arınıyor. Her yanda yeşil. Ben yeşile vurgunumdur. Şerife de bilir ya.'' Zülkadir tanıyıp bilmediği bu insanın kendisine yönelttiği sessiz beğenmesizliği anlamamıştı kuşkusuz. Annesi kalkıp 2-3 bisküvinin kaldığı tabağı dimdik uzatmıştı Zülkadir'e. Yüzü örtüktü. Açıkladığı şey ise anca Şerife'nin anlayacağı o eski hor görmeydi. Kalktıklarında güneş denize inmiş, o ucuz görüntü ressamlarının çok sevdiği alev alev tutuşmuş bir kızıllıkta batıyordu. ''Annen garip.'' demişti Zülkadir. ''Suçluymuş gibi habire dolanıyor, kulağı da tetikte. Yaptıklarını araştırmaya gelen birilerini bekliyormuş gibi. Üstelik söylenenleri de işitmiyor. Öyle işte, eski İstanbul'udur onlar. Üstelik şimdi de İstanbul'un orta hallilerinden. Bak görüyorsun, ailemi sana açıklamakta güçlük çekiyorum. Bulundukları toplum katının ayırıcı özelliği kaypaklıktır. Onları yarı hasta kılan şeye hırs mı desem? Neyse, uzun iş, değmez de. Bak güneşi birileri kırmızıya boyamış. Güneşi bırak şimdi, lafı saptırma. Türkiye'yi anlamak kolay değil. Milyonlarca töre kalıtı. Yine de bu ne doyulmaz insan zenginliğidir baba. Onlar düze vardıklarında güneş yok oluvermiş. Akşam çarçabuk koyuluğunu salıvermişti ortaya. Zülkadir'in cenazesini küçük Şerife sonuna değin izleyememişti. Yolun yarısında Emine'ye rastlamış, ben kalsam demişti. Niye? Çünkü bayılma dedikleri böyle başlıyor olsa gerek. Bana aşırı yakışıksız geliyor pat diye düşüvermek. Peki seni Haydar bırakıversin. Yok, Nedim'i alırım. Nedim'le Haydar tabutun ön kollarına geçmişlerdi onlar aranırlarken. Yok, kimseyi almayayım, şuraya sığınırım. Tozlu bir manifaturacı dükkanı gösteriyordu Şerife. Alnında terler tomurlanmaya başlamıştı. Hadi demişti Emine, birlikte gidelim. Eliyle göğsünden itmişti Emine'yi. Şerife'nin yüzü terle silme örtülüydü. Gözyaşları taşmaya başlamıştı. Emine arkadaşına üstelemenin yersizliğini belirten bir baş sallayışla ardını dönmüştü. Şerife kalabalığı sıyırıp yok oluvermişti ortadan. Emine onu yeniden gördüğünde tanıyamamıştı. Şerife de Emine'yi çıkaramamıştı. Bambaşka bir yerde karşılıklı sevgi ve inançları eskimemiş olarak bir araya getirilmişlerdi. Ama Emine'ye ilkten gösterilen Şerife değildi. Toplamış mı kendini? Konuşmayı duyduğunda büzüldüğü köşede titremeyle kasılma arası bir dalgalanma vurup geçti her yanından. Ellerinin şişliğini oynatınca anlayıvermişti. Hiçbir yanı isteğine uyar değildi Emine'nin. Odaya giren Emine'nin gözlerini bağlamak gereğini duymamıştı. Ardından gelenlerin koyu giyimli, kravatları özenle bağlanmış adamların yüzünü iyice görme gayretiyle toparladı olanca dikkatini. Yüzlerindeki o bildik aşağılayıcı anlatım vardı adamların. Biri daha sayılanlardandı ki çevresindekiler davranışlarını ona göre düzenliyor gibiydiler. Emine giyinmiş olduğunu, o yarı baygınlığa kayarken süveterini bile giymeyi başardığını neden sonra seçebilmişti. Birden kalkarak dimdik ayakta durma isteğine kaptırdı kendini. Her yanı, kasları, sinirleri sıvılaşmışçaydı. Toparlanıp yerlerini alamıyorlardı. Olduğunca büzülüp kalmadan öte bir şey yapamadı. Önemli kişi kır düşmüş saçlarında elini gezdirdikten sonra "Artık konuşsanız iyi olur," dedi. "Susmanızın bir yararı yok. Elimizde kesin deliller var. Konuşmalısınız. Adı neydi bunun?" Adamın konuşurken takındığı iğneleyici inceliğin çevreye saldığı ürküntüyü açıkça gördü Emine. Bekleyenlerden biri elini cebine atıp uçlu uzun bir sigara çıkaran adama çakmağı yetiştirdi. "Ne istediklerini bilemiyorum adamlarınızın benden. 27 Mayıs Anayasası'nın koyduğu haklarla yasaların dışına çıkanlara karşı anayasayı savunmak için çabalıyoruz. Eğer bu suçsa biz bunu yaptık. Sizin deliller dediğiniz nelerdir bilmiyorum. Madem kesindirler ve elinizdedirler, bir de bizden bir şey öğrenmenize gerek kalmıyor ki." Emine bir paçavra yığını görünüşüyle büküldüğü köşeden olanca gücüyle duyurmaya çalıştığı sesinin dirençli pürüzsüzlüğünü işitip gönendi. Sivil giyimli adamın yüzü aşağılayan bir anlamla yüklüydü. "Anayasayı sizin gibi 3-5 bin üniversiteli koruyamaz. Sizin yaşınız başınız ne ki saçma sapan eylemlere giriyorsunuz. Bir güç değilsiniz ki." "Dediğiniz gibi gerçekten güçsüz olabiliriz. Oysa radyolarınızda, demeçlerinizde her çıkan fırsatta bizleri yıkıcı, güçlü bir kalabalık diye göstermeniz çok ilginç. Böylesi hiçlenen bir grup bunca zahmete, yalana dolana değiyor demek. Sanırım biz sizin epeydir kullanmak istediğiniz fırsatları yarattık." Adam hiç değişmeyen bakışlarıyla onu süzerken ardındakilerden biri ilerleyip vurmak için elini kaldırmıştı. Emine vuracak kola bakıyordu. "Yok, vurma," dedi sigara içen sivil. El havadan hızla indi. "Bu hala savunmada kişiliğini iyice bölmeli. Örnekler göstermeli." Örnek vermeyi öneren buyurucu adamın kulağına eğilip konuşmuştu. Girişte sivile kapıyı ilk açansa kıpırtısız, hatta ilgisizdi. Dışarıdan bir uçak geçiyordu. Maviliğe benzer bir şey aktı Emine'nin gözlerine doğru. İçi kıyıldı. Battaniyeyi gereksiz çekeledi. Uçak sesi duyulmaz oldu. Mavi bozardı. Midesini yerinde duydu. Çökelip duran avulu salgılar çoğaldı. Günlerden neydi? Hatta aylardan neydi? Saati düşünmeye çalıştı. Saat artık çok küçük bir ayrıntıydı. Gece mi, gündüz müydü? Kış gelip geçmiş yaza mı girmişlerdi, yoksa bahar mı? Vücuda arasız ateş, titreme nöbetleriyle yine sarsılıyordu. Dışındaki ısıyı da saklayamaz olmuştu duyarlığı. Baş buyurucu sivil ardındakilere "Sırayla getirin. Onun söylemediklerini söyleyip imzalayanları bayana gösterin. Yararı olur." Birkaçı birlikte çıktılar. "Getirin," diyen Emine'yi çekip iskemleye oturttu. Duvara dayalı duransa Emine'nin yüzünden gözlerini çekmiyordu. Yoksa gözleri bağlıyken sorular sorduklarında o adam, ötekiler diğer odada mıydılar? Boğazının daralışını, kulaklarını tırmalamaya başlayan uğultuları geriletmek istedi. Yutak noktası kuruyor, bağırma isteği utanç, tiksinti dayanıklılığını yıpratıyordu. Başlayışa uyma durumuna getiriyorlardı yeniden onu. O soyma, acıyı artırma işlemlerini beklemeye dirençli, sabırlı olmalıydı. Aşması gereken 3 set vardı. Ad vermemek, imzalamamak, ağlamamak. Kapı aralandı. Sonra birden sonuna değin açılıp hızla örtüldü. Anahtar kilitte içeriden döndürüldü. Emine kısacık bir süre gözlerini yumdu. Açtığında işkenceye sokulduğundan bu yana her oluşumdaki ilk tepkiler, davranışlar başlamıştı yine. Böylesi onu ürkütüyordu. Kendi vücudunda belirmemiş devinim yabancılığına alışmayı artık öğrenmeliydi. "Üç şey asıldır," dedi kendine kısacık. "İmzalamamak, ad vermemek, ağlamamak. Kimin ya da kimlerin adı ne bileyim, neyse karar karardır." Öndeki adam parçalanmış bol bir pantolon yığınına bürülü birini Emine'ye doğru itti. Demek bu demin kapı açıldığında içeri sokulmuştu. Girenin kan lekelerinden, kirden rengi belirsizleşmiş, kolları yırtık bir gömlek vardı üstünde. Ayaklarındaki tokyolardan taşan ayak tırnaklarının tümü morarmıştı. Genç olması gereken ellerinin damarları şaşılası belirginlikteydi. Alnına, şakaklarına yapışmış saçları ıslaktı. Yüzünün şişliği, dudaklarıyla burun biçiminin ayırt edilmesini güçleştiriyordu. Umarsız bir hastalığa tutulmuşça düz, bilisizlik dolu o yüzün sahibinin yaşını kestirmekse olanaksızdı. Göz kapakları sanki karşı konmaz bir uykunun ağırlığıyla yarı örtüktü. Karşısında dura kalmış bu uyur gezerin her etkiye kapalı görüntüsü kıyıya sinmiş Emine'ye kendisini unutturmuştu. O anda odadakileri de silinip gitmiş sandı. Önüne itilip bırakılanın öne arkaya dengesiz sarkışları, yeniden toparlanma çabaları Emine'nin yüreğini söküyordu. Ona gösterilen kişi bir süre sonra başını iki yana salladı. Bu baş sallayış uyumla sık sık yinelenince açılan boyundan morarmaya dönüşen lekelere bir saç tutamı düştü. Enseden kayan bu saçların uzunluğu, altın sarısı canlılığı, ayakta duran o yıkıklığı önemli bir bütünleşmeyle aydınlattı. O bir kız diye düşündü Emine. Tanrım, bu kadar da olmaz ki. Neyi başaracaklarını sanıyorlar bu faşistler? Gösteri konusu olan kız yine aynı düzen içinde başını salladı. İşte dedi iskemlede oturan. Görüyorsunuz arkadaşınız Melek Ötüken'i. Siz de aynı gruptaymışsınız. Konuşun. Hem ben çıktığımda size daha da insafsız olabilirler. Sizin eğitiminize daha başka yollarla başlayacaklar diretirseniz. Bense gereksiz sayıyorum bunları. Yeniksiz. Direnemezsiniz. Bunu anlayın artık. Emine yerinden beklenmedik bir hızla kalktı. Duvara dayanmış bekleyen adam fırladı. Onu omuzlarından basarak çökertip oturttu yine köşeye. Kıpırdama dedi. Sersemlik istemez. Melek mi? Dedi Emine. Sesi giderek kendi sesi oluyordu. Deli misiniz siz? Ona bunu nasıl yaparsınız? Alçaklıktır bu. Yozlaşmanın böylesi. Melek, duy beni. Ne olur duy. Sakın ağlama. Melek adını anan yeni sesi ayırt etmek çabasıyla bu kez kafasını daha hızlı salladı. Çimen yeşili gözleri yarı örtüktü. Açamıyordu onları. Gömleğin yalın katlığından diri genç göğüslerinin ortasında dağlanmışça bir yanık izi seçiliyordu. Şiş yüzün, çarpılmış ağzın, nereden edindiği belirsiz pantolonunun içindeki vücudun, kulakların duyarlılığı yoktu sanki. Emine kendinden iyice sıyrılıp arkadaşının boşaltılmışlığına, umutsuz görüntüsüne acıyla bakıyordu. Bu dedi adamlardan biri, sizin Cemşit adlı eylemci arkadaşınızın metresiymiş. Onlar birbirlerini dehşetli sever ve sayardı. Hem de sizlerin anlayamayacağınız kadar. Zaten bu kadar yeni, değişik şeyleri nasıl anlayabilirsiniz ki? Ben çıkıyorum dedi sigara içen. Konuşturun, rahmi, üreme organlarını deneyin, konuşturun. Amfiye giren melek aydınlığı sanki birlikte taşırdı. Ona dönen başların beğeniyle bakan gözlerini düşündü. İnce tay bacaklarıyla çocuksu yürüyüşünü, kolunun altındaki kitaplarını arkadaşlarına dağıtışını, Cemşit'i şaşırtmak için öğrendiği bozlaklardan birini söylerken sesindeki beğenilme isteğiyle titreşen iniş çıkışları, türkünün sonuna doğru yatışan ivecenliğiyle dengelenmeyi başardığı güzel sesini düşündü. Giyimlerindeki alçak gönüllü olma çabasını, kendinden boyca bir baş kısa Cemşit'e tutkunluğunu, sevgisini açıklayışını düşündü. Dalgın, yumuşak bir anlam geliverirdi meleğin kavgacı yüzüne o zaman. Bana anam babammış, yurdummuş gibi geliyor Cemşit derdi melek. Bu yaşa kadar beni savurup sarsan ne varsa Cemşit'e yakıştırıyorum. O kavruk içli Anadolu türküleri gibi geliyor bana.